Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yeni sahnemizin metnini kabaca yazdım. Onunla ilgili provamız da Perşembe günü olacak. İlk prova bu. Birkaç tane olması gerekecek büyük ihtimalle. Bunun haricinde davalarla ilgili bazı gelişmeler oldu. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim size. Açıkçası bir hafta içinde çok daha fazla yeni bir şey olmadı. Çünkü full davalarla uğraştık zaten. Dediğim gibi birazdan onlar hakkında da bilgi vereceğim. Evet, biliyorsunuz dünkü canlı yayında hapse girme ihtimalim yok demiştik ama sonradan var olduğunu fark ettik. Çünkü seneler öncesinden olan bir HAGB'm durumu bozacak. Nasıl oluyor böyle bir şey? HAGB'nin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? HAGB hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıdır. Anlamı da şudur. Bu tür suçlarda 5 yıl içinde bu suç tekrarlanmazsa ya da herhangi bir suç tekrarlanmazsa suç siciline işlemez ve bu suçun cezasını çekmezsin, yatmazsın yani. Peki nasıl oluyor da 2012'de bana açılmış bir suç duyurusu alınan kararı etkileyebiliyor? Yani aradan 9 yıl geçmiş olmasına rağmen ona da birazdan geleceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle canlı yayını kaçırmış arkadaşlar için bir sayfa hazırlayacağım. efaydan.com/dava adresine giderseniz bana hüküm giydiren paylaşımlarımın linklerini bulabilirsiniz. Linkleri olduğu gibi koydum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ne olduğunu yazdığım zaman sanki o suçu tekrardan işlemiş gibi oluyorum. Ve daha önce takipsizlik almış olmama rağmen bir daha açılabiliyor ve bu sefer suçlu bulunabiliyorum. Daha önce demiştik ya bunları tarihe not düşmek adına mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde belgelemeye çalışıyorum arkadaşlar. İleriki nesillerimiz, ileriki kuşaklar görsün. Böyle birileri vardı ve bunları yapıyorlardı. O canlı yayınlarda uzun uzun paylaşımlarımın Cumhurbaşkanı hakaret olarak görülmesinin mantıksızlığını anlattık zaten. Ona tekrar gelmeyeceğim çünkü çok uzun anlattık onları. Ve açıkçası anlattıkça sinirleniyorum. Eğer bu paylaşımları bilmiyorsanız arkadaşlar, çünkü bundan sonra söyleyeceklerim hep buna bağlı. Eğer bu paylaşımları bilmiyorsanız lütfen podcast'i pauslayın. efaydan.com/dava adresine girin. Size yemin ediyorum inanmayacaksınız çünkü. Yok, olamaz böyle bir şey diyeceksiniz. Evet, bu 3 paylaşımdan arkadaşlar. O adreste göreceğiniz 3 bağlantı. Bunu bilmeniz de önemli. Çünkü tartışmanın konusu da değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela ağır bir şey söylerim. Filanca parti için, filanca siyasetçi için bunlar da hırsız, arsız falan derim. O ayrı bir tartışma konusu değil mi? Kimi der ki ya hakaret etmeseydin, kimi der ki abi haklısın falan. Siyasilere böyle sert kaba eleştiriler olabilmeli. Siyasiler bunu kaldırabilmeli. Böyle vatandaşla inatlaşmamalı. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü burada olmayan bir hakaret var bir de. Diyorum ya olabilir yani. Günün birinde sinirlenirim birilerine, bir siyasetçiye ağır konuşurum. O zaman da derim ki işte ifade özgürlüğünü savunuyorum. Evet dedim, hakaret de ettim, ifade özgürlüğünü savunuyorum. Ya da evet hakaret ettim ama bence ağır bir ceza falan filan bunları derim. Ama ortada olmayan bir hakaret var bir de. Ya da çok ağır konuşmuşumdur. O zaman da derim ki evet ağır konuşmuş olabilirim ama zaten o paylaşımları sildim. Biraz siyasiler geniş olsun diyebilirim. Ama durum bunların hiçbirisi değil. Biliyorsunuz canlı yayında gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Biz de merak ediyoruz. Acaba hangisinden suç buldu diye düşünüyorduk. Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Yani şunun normalde olması lazım ya. Bu şahısın Cumhurbaşkanı'na şu kelimeyi söylediği tespit edilmiştir. Bu kelime hakarettir. Dolayısıyla bu bir hakaret suçudur. Ya da bu şahıs bir siyasinin taklidini yaparken şu şu şu sebeplerden dolayı bu siyasinin Cumhurbaşkanı olduğunu biz düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı olduğu tespit edilmiştir. Ve şu şu şu kelimeler de hakaret olarak tespit edilmiştir. Bunların hiçbirisi yok. Hiçbir şey yok. Suçlama neyse aynısı bu sebepten dolayı da suçlu bulunmuştur. Peki ceza ne? Ceza sadece hapis değil arkadaşlar. Hapis zaten biliyorsunuz erteleme olarak vermişti bunu. Ama bundan önce bir tane daha olmuş olduğu için ta 2012'de. O yüzden eğer üst mahkemeden olumlu sonuç almazsak hapse girme ihtimalim var. Ne kadar yatarım bilemiyorum. Cezanın ne kadarını yatarım onu da bilemiyorum. Ama girme ihtimalim var. Ha, yurt dışı yasağı hiçbir şey yok. Ama ben gene de gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim abicim. Başkası gitsin. Daha önce de söyledim. Çok ekstrem bir şey olmadığı sürece ve ekstrem bir şey derken şunu kastediyorum. Günün birinde öfkeme hakim olamayıp çok büyük bir suç işlersem. Çünkü bazen böyle kendimi çok tuttuğum oluyor. böyle sakinleşmem lazım falan dediğim oluyor. Hani böyle bir ciddi suç işleyip ondan sonra pişman olursam Allah kahretsin ne yaptım ben ya of falan dersem o zaman belki ya da çok ekstrem bir durum olursa. Ama bunlar tamamen benim haklı olduğum şeyler. Benim haklı olduğum durumlar. İçeriye sokacaklarsa da soksunlar. Ben bundan gurur duyarım. Haklı olduğum, hakkımı aradığım için içeri gireceksem ben bundan gurur duyarım. O bana koymaz yani. Bundan üzülmem de. Ha tabii şimdi böyle konuşuyorum. Yarın bir gün şu olursa sürekli dava her birinden olur olmaz bir sene iki sene o zaman öperim yanaklarını deyip gidebiliriz. O ayrı mesele. Diyorum ya ekstrem bir durum olmadığı sürece şu anda gitmeyi düşünmüyorum. Bu suçlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız yine canlı yayınlarımıza bakabilirsiniz. Yine hapis cezası aldık diye bir canlı yayınımız var. Bir de yarınki üçlü duruşmaya hazırlanıyoruz mu? Öyle bir şey olması lazım. Geldik sıradaki konuya. Nasıl oluyor da 2012'de bana açılmış olan bir dava 2021'de aldığım kararı etkileyebiliyor? Bu davanın süresi 5 yıl olmasına rağmen. Şu sebepten dolayı. 2012 yılında genç sivillerle dalga geçen bir video yapmış olduğum için kedicilerin avukatı tarafından açılan bir dava. Yine beni yakından tanımayan insanlar uyduruyorum sanacak. Nasıl olabilir böyle bir şey? Şöyle olabiliyor. Kediciler o sırada bana seri dava açıyorlardı ve nereden dava açsak diye bakıyorlardı. Yani teker teker böyle videolar falan. Seri dava açalım, bu adamı hapse sokalım. Çünkü bu adamlar hakkında, bu tarikat hakkında ne varsa açık söyleyen bir video yapmıştım. Hatırlıyor musunuz onu? Maalesef kanalımdan silindi. Ama YouTube'da başka kanallarda mevcut. Bu arkadaşlar bunu kendilerine yediremedikleri için beni hapse sokmaya çalıştılar. Cemaatçilerle, abi evleriyle dalga geçen bir video yaptım. Hatta birçok Cumhuriyet sayfası tarafından da paylaşılmıştı bu video. Videonun adına kadar cemaatçilerle dalga geçildiği belli olan bir şey zaten bu. Ya da onların abi evleriyle dalga geçildiği belli olan bir şey bu. Buna dine hakaret ediyor diye suç duyurusunda bulundular. Ve biliyorsunuz arkadaşlar toplumun bir kesimini aşağılama, kamu düzenini bozma vesaire bu eylemlerin teker teker neden gerçekleşmediğini biz mahkemede duruşmada söyledik. Ama biz söyledikçe karşı taraftan bir şey daha bulacağız. Avrupa mahkemelerinden örnek getireceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye 2015'e kadar uzatıldı arkadaşlar. Belki ondan fazla duruşması yapıldı bunun. 6 tane avukatla geldiler. 6 tane avukatla. Ve en sonunda karara çıktı. Bu kadar uzatıldığı için karara 2015 yılında çıktı. Yine diyeceksiniz matematik tutmuyor. Çünkü bu suçun kararı 2021'de çıktı. O da önemli değil. Bir tanesinin kararı çıkmasından itibaren diğerinin işlenme tarihi. Neden öyle? Öyle. Ve bir aile falan HGB alamıyorum. Olsun, benim için önemli değil. Çünkü biz her halükarda itiraz edecektik buna. Diyorum ya, suçlu olduğumu kabul ederim. Ya bir anlık işte bir öfkeyle yaptım falan derim. O zaman da derim ki tüh keşke HGB alsaydım. Ama zaten biz haklıyız. Sen bir simitçiye gidip simit aldıktan sonra hadi acıdım paranı vereyim bari demezsin. O onun hakkıdır çünkü. Hadi iyisin gene paranı veriyorum falan. Sevinsene. Bunu demezsin değil mi? Çünkü o kişinin hakkıdır. Şimdi esas önemli olduğunu düşündüğüm konuya gelmek istiyorum arkadaşlar. Son dönemde Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerinden suç duyuruları neden patlama yaptı? Patlama yaptı derken abartılı konuştuğumu düşünüyor olabilirsiniz. Size sayıları vereyim o zaman. Burada sayıyı düşük söylemişler. Neden biliyor musunuz? Büyük ihtimalle bunlar dava açılan suç duyuruları değil. Şimdi düşük söylemişler derken ne kadar düşük söylemişler bakalım. Döneminde en çok dava açılan cumhurbaşkanları şöyle sıralandı. Süleyman Demirel 158, Ahmet Necdet Sezer 163, Turgut Özal 207, Kenan Evren 340, Abdullah Gül 848, Erdoğan 38.581. Tekrar söylüyorum 38.581. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diyorsanız eğer... Ben bunu yaşayarak öğrendim nasıl olduğunu. Benim için bu konu üzerinde mağduru oynamak ya da mağdur edebiyatı yapmaktan daha önemli olan bir şey var. Neden? Bunun nedenini bulmak. Çünkü düşünecek olursanız arkadaşlar ciddi ciddi Cumhurbaşkanı'nın bana dolaylı olarak bir kelime bile edersen sana hapis cezası aldırırım ki seni sustururum ki bir daha konuşamazsın ki bunu düşündüğünü sanmıyorum. Bu durumlardan Cumhurbaşkanı'nın haberi olduğunu da sanmıyorum. Bana açılan bu tür davalardan Cumhurbaşkanı'nın haberi olduğunu da sanmıyorum. Ve bu tür davalardan Cumhurbaşkanı hiçbir şey kazanmıyor. Tam tersi biz konuştukça puan kaybediyor. Çünkü sürekli konuşma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire Ama bu şekillerde insanlara hüküm giydiriyorsun. Ve giydirilen hükümler neler biliyor musunuz arkadaşlar? Başka neler var bana verilen hükümde? Memur olamıyorum. Yani gerçek anlamda memurluğum yanmış oluyor. Bu cezayı aldığım için. Birçok kişi ya normal bir şey der değil mi? Neden? Amerika'da mesela sen Trump'a laf ettin, memur olamazsın. Herkesin arkadaşlar çevresinden gördüğü saygı kendi kendisine gösterdiği saygı kadardır. Sen kendine saygı duymuyorsan, bu tür olaylar senin için normalse o zaman böyle bir ülkede yaşarsın. Sadece bu da değil arkadaşlar. Kaybettiğim haklarım. Çocuğumun velayetini alma hakkı. Evet. Evet. Evet. Avukat bana gerekçeli kararı okudu. Çocuğumun velayetini alma hakkı. Yani evleniyorsun, çocuğun oluyor, boşanıyorsun. Hakim diyor ki sen cumhurbaşkanına laf etmişsin, sana çocuğu vermiyoruz. Cumhurbaşkanına laf etmeyen ebeveyne veriyoruz. Bunları paylaşacağım. Peki en önemli konuya geldik dedim ama kusura bakmayın başka konulara saptım. Şimdi o en önemli konuya gelelim. Bence sebep ne? Hiçbir şeyi ima etmiyorum, sadece olanı söylüyorum size arkadaşlar. Bana bu hüküm giydirildiği zaman yorumlarda bazı arkadaşlar abi o cumhurbaşkanının avukatı dediğin şu kişi mi diye sorular. Evet o kişi. Nereden biliyorsunuz? Onlara da açmışlar çünkü. Şöyle bir sistem düşünün arkadaşlar. Şimdi önemli noktaya geliyoruz bence. Şöyle bir sistem düşünün. Sen bir şekilde cumhurbaşkanının avukatı olmuşsun. 1. Senin tespit edip cumhurbaşkanına hakaret ediyor diye savcıya yolladığın suç duyurularının büyük çoğunluğu kabul ediliyor. Ne kadar mantıklı ya da mantıksız olursa olsun. Örnek şekil 1A bizim dosya. Ne kadar mantıklı ya da mantıksız olursa olsun savcılık tarafından kabul ediliyor zaten. Bu bir. Peki bu dosyayı nasıl yazıyor? Şöyle yazıyor. Zaten şablonu var. Şablonun olduğu besbelli. Çünkü şablonda konuyla alakası şeyler de var. Uzun uzun yazılmış yani. 1. Şunun yapılması kamu düzenini bozar. Benim yaptığım komedi videosu kamu düzenini mi bozuyor? Bunu canlı yayında da konuşmuştuk arkadaşlar. O yüzden çok uzun anlatmayacağım bunu yani. İşte toplumda bazı insanlar liderlerine çok bağlı olduğu için bu liderlerle böyle dalga geçtiğin zaman kamu düzeni bozuluyormuş. İnsanlar arasında kutuplaşma artıyormuş. İnsanlar birbirlerini öldürmeye, yaralamaya kadar gidiyormuş. Kutuplaşma artmasın diye sus. Böyle mi olması lazım? Yani o videonun dosyasına neden bunları eklersin? Neden bunları eklersin? Harbiden de bir insanı taklit ettiğin zaman diğer taraf çok sinirleniyor. Böyle insanlar birbirlerini öldürüyorlar, yaralıyorlar. Kutuplaşma artıyor, o yüzden susalım. Kutuplaştırmayın. Ya da bir seyircim yazmıştı onu. Zillet ittifakı diyen kim? Zillet ittifakı diyen kim? Ya da bunlar ateist, bunlar terörist diyen kim? Toplumun bir kesimini aşağılayan kim? Kim? Kutuplaşma yaratan kim? Düşman gruplar yaratan kim? Zillet ittifakı teröristlerle bir çalışıyor diyen kim? Yani bir kişiye verilecekse bu ceza herkese verilmesi lazım. Makamına bakılmaksızın herkese verilmesi lazım. Doğru mu? Her neyse. Konuyu çok saptırıyorum. Kusura bakmayın. Bu dosyalar kabul ediliyor. Birçoğu kabul ediliyor. Bir. İkincisi, bu dosyadan sanık suçlu çıkarsa evet birçok şey oluyor ama o birçok şeyin sonucunda 4000 lira avukat parası veriyor. Çarp 38 bin ile 4000'i. Çarpabildin mi? Ama şöyle bir güzelliği var. Sürekli bu şekilde davalar açılıyor. Kaybettiği zaman bu kişiler kendi ceplerinden 4000 lira veriyor mu? Hayır, vermiyor. Bu 4000 lira nereden çıkıyor peki? Yani kazanan avukata verilen vatandaşın vergilerinden. Kısacası sen birine dava açıyorsun. Davayı sen kazanırsan senin cebine para giriyor. Ama davayı sen kaybedersen sen para vermiyorsun. Vergilerden veriliyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Bir kişi mesela sürekli boş beleş davalar açsa ve sürekli o davalar kaybedilse, mantıksız bulunsa, yargıyı oyalama diye suç var değil mi? Nasıldı? Yargının zamanında boşa kullanma mıydı? Yargıyı oyalama. Böyle bir suç var. Peki bu kişilere yargıyı oyalamaktan suç duyurusunda bulunulabilir mi? Bir kere her şeyden önce zaten çoğu davayı kazanıyorlar. Çoğu davayı kazandıkları için yargıyı oyalamış gibi de gözükmüyorlar. O aman ben gözükmeyeyim diyor. Ötekini atıyor, o aman ben gözükmeyeyim. Bunlara ters yapmış gözükmeyeyim diyor. Ötekini atıyor, o ötekini atıyor, o ötekini atıyor. Herkes şunu bilsin arkadaşlar. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sonuna kadar arayacağız. En son hiç gitmek istemiyorum ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidip tazminat da isteyebiliriz. Yargı yolu kapanırsa, bütün yollar kapanırsa, herkes bir üste atarsa, üst mahkeme de bir üste, Anayasa Mahkemesi o bir üste. Herkes üste atsın, herkes üste atsın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz. Ve diyorum ya, hiç istemediğim bir şey aslında. Beni kabul etmezler belki de, sen kimsin pis faşist diye. Arkamızda Avrupa'da yok ki anasını satayım. Bu davalara gittiğimiz zaman üstümdeki, altımdaki insanlara bakıyorum böyle. duruşma sırasında adam yaralama, karşılıksız çek, fuhuş. Bunlara beni de eklediniz. Bunların arasına beni de eklediğiniz için teşekkürler. Bunlarla beni denk koyduğunuz için teşekkürler. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olursa ki olacağını sanmıyorum. Çünkü yanlışın bir yerden döneceğine inanıyorum ben. Ama o da olursa o zaman da Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen adamlarla yan yana koymuş olacaksınız beni. Bunu kendime yediremiyorum maalesef. Ama ben ülkemi ne kadar seviyorsam ülkem de beni o kadar sevmeli. Bazı arkadaşlar şunu demiş. Abi nerede istersen orada eylem yapabiliriz. Sesimizi duyuralım vesaire. Destek olmak istiyor musunuz arkadaşlar? Yardımcı olmak istiyor musunuz? Bu konunun yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? O zaman o altta yorumlara yazan bir sürü arkadaş var. Bana da dava açtılar. Ben ne zaman bununla ilgili bir video yapsam mutlaka yorumlara yazarlar. Hukuk tarafından mağdur edildiğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar, benim sizden istediğim korkmamak. Korkmayıp kameranın karşısına geçip benim de şöyle bir durumum oldu. Ben de şunları yaşadım. Sonuçta da bana bu yapıldı. Bunları söylemeniz. İnsanlar bunu görsün. Çünkü bu 38 bin sadece bir sayı. Sadece bir sayı ama 38 bin kişi aynen benim yaptığım gibi podcast ya da video yaparsa, bunu sosyal medya hesaplarında paylaşırsa zaten birileri alır bunu toplar bir video haline getirir. Ama bunu herkes görmüş olur. Tabii ki kanıtlarıyla birlikte. Bakın işte dosyam bu. Söylediğim sözler bu. Bu yüzden hapis cezası vermek istiyorlar. Peki bu olursa ne olur? Belki bir ihtimal seçimden önce af veriyorum, affediyorum. Hayır. Af veriyorum, affediyorum falan değil. Bu sistem değişecek. Bu sistemin değişmesi lazım. Olur olmadık her şeye hakaret davası açıp ondan sonra da seçimden önce af. Böyle bir şey yok. O herkese ödettirdiğiniz 4000 lira avukat paralarında o insanlara iade edecek misiniz? Yani af olunca o paraları insanlara iade edecek misiniz? 38 bini 4000 lirayla çarp. Bu paralar geri verilecek mi? Acıdım da affettim diye bir şey yok. Yani böyle insanların hukuk tarafından mağdur edildiği bir noktada acıdım da affettim demek az önce söylediğimiz olaya geliyor tekrar. Bir simitçinin bütün simitlerini alıyorsun. Adam diyor ki ya param nerede, paramı ver falan. Ondan sonra birkaç ay sonra, bir sene sonra diyorsun ki tamam hadi acıdım. Acıdım, şimdi senin paranı vereceğim. Acıdım diye bir şey yok. İnsanların hakkı hukuk tarafından mağdur ediliyor. Eğer bu affedilecekse o zaman bu insanlara yaşattırdığınız mağduriyet için tazminat da vereceksiniz. Bu insanlara ödedikleri avukat paralarını da vereceksiniz. Biz zaten hakkımız olan şeyi almak için birileri acısın da af çıkartsın diye beklemek zorunda değiliz. Anladığım kadarıyla Erlik yine birilerinin kuyruğuna basmış. Çünkü aynı anda hem Instagram hem Twitter hem YouTube'da hesapları askıya alınmış. Nasıl aynı anda olabiliyor? Tesadüf herhalde ya da birilerinin toplu saldırısı üzerine. Yani bunlar birbirlerine bağlı hesaplar değil. Sadece Twitter yapmış olsaydı onun da mantığını konuşurduk yani. Biliyorsunuz Twitter'da bir sürü kanal kapatma, hesap banlatma ve sen olduğunu anladıkları anda ne olursa olsun hesabını kapatma. Bu tür üst düzey faşizm mevcut. Ancak sorun bu da değil biliyor musunuz? Yani benim Twitter hesabı kullanmamamın, Twitter'a girmememin esas sebebi bu da değil. Esas sebep şu. Nasıl oluyorsa tesadüfen sadece sol gericilere karşı olan, sol gericilere karşı konuşan insanların hesapları kapanıyor. Bazısı haklı, bazısı haksız. O ayrı mesele ama diğer taraf aynı şeyleri yaptığı halde hesaplarının kapandığını görmüyoruz. Sol gericilerin içinden rakiplerini hedef gösteren, rakiplerini linç ettiren, rakiplerine iftira atan, küfreden hem Türkiye'de hem Amerika'da bir sürü hesap var. Bir tanesinin kapatıldığını ben görmedim. Hele ki bu şekilde IP'ni, ismini, hesabını banlamaları. Yani senin adını banlıyorlar. Senin adına bir hesap daha açıldığı zaman sen olduğunu anlayınca ne olursa olsun gene banlıyorlar. Sadece bu değil. Canlı yayında konuşmuştuk arkadaşlar. Hate speech ya da saldırı ya da hedef gösterme vesaire değil. Şimdi yanlış bilgi vermeden dolayı da hesap kapatıyorlar. En son mesela aşı karşıtı konuşanlara yanlış bilgi verildiği ve insan hayatını tehdit ettiği için banlama yapıyoruz dediler. Ancak bunların içine doğru şeyleri söyleyenler de vardı. Çünkü yanlış aşı uygulamasından dolayı insanların öldüğü durumlar da oldu. Bunlar birçok gazetede yazdı. Ya da bazı aşıların etkisiz olduğu durumlar da vardı. Yine gazetelerde yazmıştı bu. Şu aşı olayının neden siyasileştirildiğini anlamıyorum arkadaşlar. Sağcılar tamamen aşıya karşı. Solcular bunlar işte liberal dersin, özgür düşünce dersin ama bunlar da içinde aşı geçen her şey %100 haklıdır kafasında. aşı hoca efendimize laf edemezsin. Hayır, etkisiz aşıların olduğu zamanlar oldu. Aşıların yanlış üretimden dolayı insanları öldürdüğü zamanlar oldu. Sen bunları yok farz edersen, bunların üstünü kapatmaya çalışırsan o zaman bütün aşılara karşı olur insanlar bunları görünce. Bunların hepsi toptan aşı karşıtlığı olarak adlandırıldı ve yanlış bilgi veriyorsunuz diye bunların hepsi banlandı. Peki bunda Twitter tutarlılık gösteriyor mu? Black Lives Matter olayında yollarda siyahlar vuruluyor deyip yalan söyleyerek insanları gaza getiren, insanları polisle çarpıştıran kişilere herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Hayır. Tam tersi destekleniyor. Tam tersi ön plana çıkarılıyor. Ya da tıpatıp aynı olan şeyler. Hatta bunun denemesini yapmışlar biliyorsunuz. Siyahlara karşı ırkçı söylem yapılıyor, banlanıyor. Beyazlara karşı ırkçı söylem yapılıyor, düşünce özgürlüğü deniyor. Bir kişi bunun kanıtlamak için deneyini yapmış. Deneyini yapmasına da gerek yok. Şu an race hustler denilen, yani hiçbir özelliği olmadığı için ırkından dolayı, renginden dolayı prim kasmaya çalışan insanlar var. Açık açık beyaz düşmanı insanlar var. Çok rahat bir şekilde Twitter'da hareket edebiliyorlar. Bunu da geçtim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim mahalledeki abilerin bir sürü Yeliz hesabı vardı değil mi? Bir sürü sahte hesabı var. Kendi kendilerine çok güzel dediniz başkanım, çok iyi dediniz başkanım. Bunlar banlandı. Gerekçe olarak sahte hesap dendi. Eyvallah. Peki diğer tarafın, Yılmaz Güney Anan sahte hesapları neden banlanmıyor? Aynı şekilde kendi kendilerine kadın hesaplarıyla tıpatıp aynı şeyleri söyleten, çok güzel dediniz başkanım, çok iyi dediniz başkanım, tepki gösterenlere yine o sahte bot hesaplar cevap veriyor. O bot hesapların içine giriyorsun, kadın ismi mesela sadece o belediye başkanını paylaşmış. Bot olduğu besbelli. Ama sol gerici olduğu için onlara dokunulmuyor. Benim Twitter'a girmememin sebebi bu. Twitter'ın bu tutarsızlığı, bu ikiyüzlülüğü. Açık açık söyleyin, biz sol faşistiyiz deyin. Ama onu demiyorlar ki, şunu diyor bu zihniyet. Biz özgürlükçüyüz. Biz insan haklarının yanındayız. Biz düşünce özgürlüğünün yanındayız. Ama bizim gibi konuşmayan herkes faşist olduğu için, bizim gibi düşünmeyen herkes faşist olduğu için, biz de faşizme karşı olduğumuz için bizim gibi düşünmeyen faşistleri banlıyoruz. Çünkü biz faşizme karşıyız. Canlı yayında demiştim ya, bu şey gibi, elinde bir kırbaç var, insanları sürekli kırbaçlıyorsun, ondan sonra diyorsun ki siz işkencecisiniz. İşkenceciler, bunu hak ediyorsunuz deyip kırbaçlıyorsunuz böyle. Ondan sonra adam ama ben öyle bir şey yapmadım deyince, yaptın çünkü bizim gibi düşünmeyen herkes işkencecidir. Bu o. Bize faşist diyenlerle bizim aramızdaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz onlardan daha az faşistiz. Şöyle bir dünya olmadığını ben açık açık zaten söylüyorum. Herkes özgür olsun. Herkesin istediği olsun. Böyle bir şeyin olmayacağı gerçeğini biz zaten söylüyoruz. Biz Alice Harikalar Diyarında da yaşamıyoruz. Biz zeka seviyesi 5 yaşında kalmış insanlara hitap da etmiyoruz. Bir toplumda bunun var olamayacağını, bir toplumu geçtim, bir adada 50 kişi ol, o 50 kişilik grupta bile bunun var olmayacağını biliyoruz. Bazılarının istediği olmayacak. Ama bize faşist diyenlerle bizim aramızdaki fark, ben bulunduğum toplulukta işte Aikido grubu olsun, çekim ekibi olsun, herhangi bir şey, trekking grubu, bisiklet grubu. Mümkün olduğu kadar herkese uymaya, ortalama bir şeyler almaya çalışırım. Ama ben şunu da yapabilirdim. Ben şunu istiyorum, şu yapılacak, bu yapılacak, benim istediğime karşı gelen faşisttir. Şimdi kim daha faşist oluyor? Çok büyük ihtimalle biz düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünden yanayız, faşizme karşıyız diyen arkadaşlar topluca Erlik'in hesaplarına saldırarak toplu şikayette bulunmuşlar. Biliyorsunuz birçoğunun bot hesabı da var. Bot hesaplarla olunca sayılarının 10 katı kadar gözükebiliyorlar. 10 derken biraz insaflı konuştum tabii. Yani şöyle bir sistemin içinde olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Twitter'dasınız mesela. Karşınızdaki adam size istediğini söyleyebiliyor. Karşınızdaki adam size iftira atabiliyor. Biz bunu çok yaşadık. Küfür ediyor. Hakaret ediyor. Açık açık. Sen itiraz ettiğin zaman kurallarımıza uygun olmayan bir şey bulamadık diyor. Ama sen ona karşı bir şey yazdığın zaman, ki Erlik'in söylediğine göre onun durumu da böyleymiş. Ben benzer bir olayı yaşamıştım. Hem Facebook'ta hem de Twitter'da. Adam sana istediği kadar saydırıyor. Sen ona cevap verdiğin zaman şikayet ediyor. Senin ona yapmış olduğun şikayetler kabul edilmiyor. Onun sana yapmış olduğu şikayetler kabul ediliyor. Böyle bir ortamda, böyle faşist bir ortamda nasıl barınacaksın? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ama sadece bizim istediğimiz kişilere. Böyle bir ortamda nasıl barınacaksın? Aynı şekilde Instagram'ı sadece kendi tanıdıklarıma açmamın sebebi de bu. 100 tane falan takipçim var işte arkadaşlar, o kadar. Diğer hesaplar inaktif. Gezi fotoları falan paylaşıyorum böyle. Bunlar güzel örnekler arkadaşlar. Kendi gibi düşünmeyen herkese faşist diyen ve sürekli eziliyoruz diyen insanların eline 250 gram güç geçtiği zaman nasıl faşistin kralı olduğunu görmemiz adına güzel örnekler. kendileri farklı kurumların içine sızıp orada adminlik yapıp farklı sitelerde orada bizim gibi düşünmeyen ölsün mantalitesiyle, çünkü adam o kadar uğraşmış girmiş. Oraya girdikten sonra onun gibi düşünmüyorsan sen faşistsin. Onun gibi düşünmüyorsan sen barınmayı bile hak etmiyorsun. Onlara açıkça böyle ters konuşan biriysen hele barınmayı bile hak etmiyorsun. İnsanlar hep şunu konuşuyor değil mi arkadaşlar? Neden bunu biz yapamıyoruz? Neden sağ gericiler yapabiliyor, cemaatçiler yapabiliyor, sol gericiler yapabiliyor, bölücüler yapabiliyor da biz yapamıyoruz? Yani bu ülkenin vatandaşları, Atatürkçüler. Hep böyle kendi kendini döven, abi biz bunları hak ediyoruz bak bir organize olamadık diyen çok fazla insan görüyorum. Bunun aslında bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü biz kendi işi gücü olan insanlarız. Bize herhangi bir yerden maddi destek gelmiyor. Olay bu kadar basit. Bu insanlar ise tarikat. Bu insanlar ya para alıyor bu işleri yapmak için. Yani bunlara çok ciddi maddi destek veriliyor. İki tarafa da. Şu anda bölücü tayfaya yurt dışından çok ciddi destek geldiğini biliyoruz. Değil mi? Bazı foundationlardan özgür basını desteklemek amacıyla, ama bizim istediğimiz gibi konuşan özgür basını, bize ters yapan özgür basın değil, fuck the other özgür basın. Özgür basın derken bizim köpeğimiz olan özgür basından bahsediyorum. O yüzden zaten bundan nemalanan insanlar var. Bir, ikincisi de bunu yapan kişiler, bu tarikatlaşan kişiler bundan birebir para kazanmıyor olsa bile bu da şu anlama geliyor: o tarikatın alt seviye müritleri. Çünkü bir tarikatın içindeki herkesin para veya statü avantajı olmaz. Birçoğu, ezici çoğunluğu yani, bir davaya inanır. Yalan bir davaya. Devrim gelecek, şeriat gelecek, cennete gideceğiz. İşte kanatlanıp öteki dünyada uçacağız, orada işte cariyeler falan. Buna inandırılmış kişilerdir. O yüzden birebir bunu yapanlar belki de para bile almıyorlar. Ya da çok az bir maaş alıyorlar yani, küçük cep harçlığı gibi. O fonları esas yiyenler bunların başları. O fonların ilk nasıl toplandığı apayrı bir olay. Bazen devlet destekli oluyor. Milletin vergilerinden alıyorlar. Bazen gönüllülük işi oluyor. İnsanlar işte özgürlük, kardeşlik, barış diyor. Millet inanıyor, onlara para veriyor. Bazen parayı toplayanların kendileri tarikat oluyor. O kişileri iyi yerlere getiriyorlar. Karşılığında da o iyi yerlere gelmiş kişiler bunlara para yardım yapıyor. Birçok versiyonu olabiliyor bu işin. O yüzden kendi kendimizi o kadar da dövmeye gerek yok arkadaşlar. Bizler normal insan olduğumuz için bu şekilde her yere ele geçiremiyoruz. Bireysel olarak bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bize yukarıdan böyle düğmeye basan kimse yok. Evet, erlik, işte uçaktaki ateist, Efe Aydal, bilmem ne, Diamond Tema böyle düğmeye basıyor. Hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz artık. Ya da biz böyle hep birlikte birinden icazet almıyoruz. Bireysel de bu kadar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu yüzden örgütlenemiyoruz. Peki ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz de yine iyi yerlere gelmek ve iyi yerlere geldikten sonra da doğruları korkmadan söylemek. 1-2-3, ben bu tarikatlaşmayı kırabileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Sürekli gündemden konuşmak büyük ihtimalle sizi baymıştır arkadaşlar. Değişik konulara girmek istiyorum arada. Bunlardan bir tanesi Yeşilçam filmleriyle ilgili. Yeşilçam filmleri deyince insanların aklına şu anda televizyonda verilen 2-3 tane film geliyor. Ki onlar bile aslında çoğunlukla sansürlenmiş filmler. Hababam Sınıfı geliyor değil mi? Neşeli Günler geliyor, Gülen Gözler geliyor, Adile Naşit geliyor, Münir Özkul geliyor. Ancak o dönemde çekilmiş çok acayip filmler vardı. Ve bunun tersi film Yeşilçam'da görmedim. Her şeyden önce maço ve kadını aşağılayan filmler. Hani hep deniyor ya, o zaman cahil insan daha çok olduğu için cahil insanın suyuna gidelim, cahil insanlar seyretsinler, kendilerini bulsunlar diye. Şeyleri zaten biliyorsunuz. Yılmaz Güney'in o son dönemde paylaşılan sahneleri, kadınları tekme tokat dövmesi, kadının vajinasına ateş etmesi, başka bir kadının vajinasına yılan sokması. Belki şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar, o gerçek değil, o film olarak düşünebilirsiniz, ama şöyle bir durum var: bu filmlerde bu adamlar kötü adam değil. Tabii ki oyuncunun suçu değil ve eğer filmin kötü adamı bunu yapmış olsa filmdir der geçersiniz, ama filmin iyi adamları bunu kötü kadınları cezalandırmak için yapıyor genelde. Yine klasik orospu olacaksa okumuş orospu olsun lafını bilirsiniz. Ancak bunlar buzdağının görünen yüzü. Random bir eski Cüneyt Arkın filmi alıp seyrediyorum. İçinden çok garip şeyler çıkıyor. Cüneyt Arkın polis, bir de polis. Bir tane kızı fuhuş sırasında yakalıyorlar. Bunlar herhalde yazanlar aynı kişiler arkadaşlar. Kız diyor ki, beni köyde istemediğim birine satmaya çalıştılar. Ben de evden kaçtım şehire. O yüzden bu durumdayım. Şimdi normal şartlar altında ne olması lazım? Evet, işte kadın koruma kurumları var. Kadın yuvaları vesaireler var. Ya da bir polise teslim edelim. Ya da bir hastaneye gidelim, bir durumuna bak. Hayır. Bunu alın köyüne geri yollayın diyor. Ve üzerine de şu sözü söylüyor. Burada herkese satılacağına orada en azından bir kişiye satılırsın. Bu filmleri yazan ileri zekalı, üstün zekalı arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçek hayatta sen kırsalda kızını birine satmaya çalıştın. Kızın evden kaçtı. Sonra gitti hayat kadını oldu. Ondan sonra polisler yakaladı bunu, köye geri yolladı. Dediler ki bu hayat kadını olmuş. Sen o kızı alıp olsun ne yapalım deyip bir kişiye satarsın değil mi? Bir kere buradan konu kilit. O kızın kalitesi bozulduğu için, namusu bozulduğu için o kızı vuracaklar. Sen o kızı ölüme yollamış oldun. Benim anlamadığım olay şu. Sıkıntı oyuncularda değil diyoruz değil mi? Hiçbir oyuncu çıkıp da aga sen ne diyorsun amına koyayım bu ne? Bu ne an? Mal mısın sen? Nasıl salakça bir yazımdır bu? Hiç mi düşünmedin amına koyayım? Kendisini satmaya çalışan, ailesinden kaçıp şehirde kötü yola düşen kadın alınıp ailesine geri mi yollanır ailesi vursun diye? Zorla satmaya çalışıyor diyor. Bunun yazarına baksan fularlı mularlı böyle kelli felli çevresinde itibar gören işte bu şey büyük filmci falan. Bir tiptir. Benim anlamadığım oyuncular hiç mi bunda sorun görmemiş? Ne yapıyoruz biz şu anda? Diyorum ya filmin kötü adamı yapsa bir şey demezsin. Filmin mal kabul edilen adamı yapsa bir şey demezsin. Filmin kahramanı yapıyor bunu. Başka aklıma gelen olaylar. Bir sefer yine filmin kahramanının kız kardeşine tecavüz ediyor birisi. Filmin kahramanı da intikam almak için kötü adamın kız kardeşine tecavüz ediyor. Ondan sonra da sevgili oluyorlar. Tecavüz ettikten sonra diyor ki işte kusura bakma böyle bir olay yaşandı falan. Sonra arkadaş oluyorlar, sonra sevgili oluyorlar. Yani tecavüz ettim ama bir sor bakalım niye tecavüz ettim. Şeyler zaten fulldür. Benim yaşımda olan insanlar mutlaka televizyonda seyretmiştir o tür filmleri. Kadının yoldan çıkması, erkeğin kadını tokatlayıp hatta bazen çok sağlam dövüp hani o şeyler var ya arkadaşlar. En acayip kadın dövme sahnesi falan diye şimdi paylaşılır dalga geçirmek için. Onların birçoğunda kahraman kişi hak eden kadını dövüyor. Yani kötü adam mağdur kadını dövmüyor. Bak şeye de fitim ha. Sonuçta herkes sinirlenebilir, öfke patlaması yaşayabilir, her şey olabilir. Kadın öyle sinirlendirir ki bunu. Öyle şeyler söyler ki adam da dayanamaz çıkartır bir tane. O da değil ki. Şey falan diyor böyle. Hayır istemiyorum seni. Seni sevmiyorum falan diyor tamam mı? Bunlar gerçek arkadaşlar. Ondan sonra adam bir tane yapıştırıyor suratına. Bir daha diyor mesela seni sevmiyorum diye. İkinciden sonra falan seni seviyorum diyor. Ya da bazen bırakıp gidecek oluyor adam tokatladıktan sonra. Tam giderken kadın yapışıyor. Ondan sonra sevgilim biraz şiddete meyilli ama keko erkek sevicilik o zaman da varmış. Çomar erkek sevicilik o zaman da varmış. Tek fark o zaman Twitter yokmuş. Mesela başroldeki kadın zengin kötü bir erkekle birlikte olur. Çünkü zengin erkekler şerefsizdir o filmlerde. Onun da birkaç sebebi olabilir. Ya zengin erkek tehdit etmiştir kadını ya da kadın başroldeki erkeğe bir şekilde bilenmiştir. Ondan intikam almak için böyle yapıyordur. Ama aslında çaktırmadan da seviyordur. Onda da mesela öyle. Ben artık seni sevmiyorum. Ben Haldun'u seviyorum falan deyince bir tane yapıştırır suratına. Seni seviyorum. Kadın orada aslında can havliyle söylüyor onu. Öldürmesin diye. Bunlar barzo filmleridir ve özellikle birçok ünlü türkücü bu tür film çekmiştir. Şimdiki çomar sevgililerin ya benimsin ya toprağın mantalitesi buradan gelmektedir. Tabii ki sadece erkeklerden kaynaklanmıyor. Kadınların da bunu seyredip bundan hoşlanması, ne kadar işte sert erkek, ne kadar sahiplenen erkek falan diye. İlginç bir şekilde o dönem güçlü kadın filmleri de vardı. Ve şu an neredeyse olmayan filmler. Çünkü Türk filmlerinde güçlü kadın filmi diye bir şey pek göremiyorsunuz. Genelde toksik feminist filmleri oluyor. Fatma Girik ve Sadri Alışık'ın oynadığı bir film vardı mesela. Judo biliyordu Fatma Girik. Judo ile böyle milleti dövüyordu falan. Tabi bununla da bitmiyor. Animelerdeki Tsundere karakterleri animeden önce bizde vardı. Gelinlik Kızlar filmindeki o kuzu kafa diyen agresif kız. O filmi seyretmem lazım bir daha. Şu an çok güzel filmdi demeyeyim. Çünkü tekrar seyredince lan yok falan diyebilirim. O zamanlar sevmiştim ama. Seyrettiğimde hoşuma gitmişti. Çünkü sürekli kuzu kafa diye dalga geçiyor bir erkekle. Erkek de ilk defa böyle çomar momar olmayan düzgün birisi. En sonunda judo hocası çıkıyor gene. Bu kızı judoya yazdırıyor şey Sadri Alışık. Sadri Alışık'ın judo ile çok şeyi vardı. Bağlantısı vardı yani. Kızları judoya yazdırıyor. Orada senpai şey çıkıyor. O kuzu kafa çıkıyor. Bunu yerden yere çarpıyordu falan. Onu seyretmem lazım. Bir de şu maço erkekliğin bir tık light versiyonu vardı. O da Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ya da onun muadili başka kadınların oynadığı filmler. Onda da nedense İsimler hep Ferit'tir. Hani Kemal Sunal hep Şaban'dır ya. Bu da hep Ferit'tir. Öyle olunca lan acaba aynı adamın farklı versiyonları mı diyorsun? Aynı adamın paralel evrendeki versiyonları mı? Çünkü adamın adı Ferit. Kadın Gülşen Bubikoğlu. Ama her filmde başka isim var kadının. Her filmde başka isim var. Evet, fan teorinizi bekliyorum arkadaşlar. Multiverse teorinizi bekliyorum. Orada da olay şudur. Gülşen Bubikoğlu Tarık Akan'ı beğenmez hiçbir zaman. Ama Tarık Akan işte böyle öper. Sonra Gülşen Bubikoğlu'ndan dayak yer. Sonra bir daha öper. Bir daha böyle garip grup hareketler yapar falan. Genelde filmin sonunda artık Gülşen Bubikoğlu sever. Bazen bir tık daha ileri versiyon oluyor. O da yine anlayamadığım şeylerden bir tanesi. Filmin ortalarında falan Gülşen Bubikoğlu artık tamam deyip kabul ediyor şeyi, Tarık Akan'ı. Ama Tarık Akan'ın 3 sevgilisi falan daha var çıkıyor. Ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikteyken şey de yapmıyor. Tamam artık sizi istemiyorum, ben aşık oldum birine. O da yanlış tabii de. Onu yapmak yerine hepsini birden idare ettirmeye çalışıyor falan. Bu da böyle sevimli bir şeymiş. Bunlardan da çok vardı mesela. En sonunda kavuşuyorlar. En azından şey olmuyor bak, buna da şükür. Gülşen Bubikoğlu kabul ediyor. Tamam diyor, ne yapalım, sen 3 kişiyle daha birlikte ol. Bir seferinde arkadaşlar, yani nasıl bir rabbit hole, nasıl bir deep web olayına girmiş o zamanlar Yeşilçam bilmiyorum. Ama Tarık Akan'la Adile Naşit'in, Tarık Akan'la Adile Naşit'in filmi var. Çocukluğunuz bir childhood ruined değil mi şu anda? Ve böyle filmden hatırladığım kadarıyla onu bulmak lazım. Bir daha bir seyretmek lazım. En son işte anahtar deliğinden falan bakıyorlar. Oo diyorlar, işi pişiriyorlar falan, öyle bitiyor. Harbiden Tarık Akan Adile Naşit miydi? Bir bakmam lazım abi. Bir tane şey var, onu hatırlıyorum. Tuzak kurmak için Adile Naşit'le ayarlıyorlardı Tarık Akan'ı diğer kızlar. Bir de ayrıyeten en sonunda ikisi birlikte olduğu bir film vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani arkadaşlar, genel olarak köylünün böyle ya da taşralının namuslu, şerefli olup da zenginin ve okumuşun şerefsiz, ahlaksız olduğu filmler aslında çok daha yüksek viteste o dönemler oynuyordu. Çünkü onların sayısı daha fazla ve onların istediği şeyi yaparsan daha çok para kazanırsın. Şey vardı abi, Kadın Kaçırma. Ya yaban filmiydi ya da ona benzer başka bir filmdi. Bu konuda birden fazla işlenmiştir. Böyle bir zengin tiki grup var. Bir de böyle neredeyse artık konuşmayı bile bilmeyen dağ adamı var orada. Bununla sürekli dalga geçiyorlar. O zengin tiki grup, çünkü öyledir bilirsiniz. Öyle olunca o dağ adamı o en çok dalga geçen kızı kaçırıyor. Kaçırıp bir yere bağlıyor falan. Sonrasını tahmin edebilirsiniz. Evet, bir noktadan sonra kız mağara adamına aşık oluyor. Diyor ki en has erkek senmişsin, en gerçek erkek senmişsin. Bununla ilgili bir de Kemal Sunal'ın filmi var. Orada da Kemal Sunal çok ayı. İşte geğiriyor meğiriyor böyle. Bir de şehirli kız var. Şehirli kıza aşık oluyor. Şehirli kız da bunu beğenmiyor. Uf, ne biçim ayı falan diyor böyle. Kemal Sunal da biraz nezaket öğreniyor. Değil tabii ki. Kemal Sunal da intikam almak için nezaket öğreniyor. Ve bu sefer iyice light erkek moduna geçiyor. Kadın bunu fark edemiyor. Aa, ikiniz aynı kişisiniz abi. Tipiniz aynı diyemiyor. Farklı birisi sanıyor böyle. Hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra Kemal Sunal'ın ayarladığı işte bazı kötü adamlar falan bunlara saldırıyor filmin sonunda. Tabii o nazik adam da ay ben bir şey yapamam, korkarım falan diyor. Sadece bununla kalmıyor tabii. İşte ben odun kesemem, sen yap. Ben şunu yapamam, sen yap falan diyor böyle. Kadını bezdiriyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, ya bu olmanız lazım ya öteki olmanız lazım. Arası diye bir şey yok. Bu işte kötü adamlar gelince ay ben kaçıyorum falan diyor böyle Kemal Sunal. Ortadan kayboluyor. Ondan sonra o diğer Barzo versiyonu olarak geliyor. Kapıyı tekmeliyor böyle. Kötü adamları dövüyor. Ve kadın da öğreniyor ki Barzo olmak her zaman için motherfucking bir şehirli olmaktan daha kutsaldır, daha makbuldür. Evet sevgili seyirciler, sizler Barzo olarak, sizler çomar olarak bu okumuş aşağılık şehirlilerden daha yüksek, daha erkek insanlarsınız. Gerçekten lütfen bize paranızı verir misiniz şimdi, hadi. Neyse ki arkadaşlar şey boyutuna gelmedi. Eşek seviciliğin neden doğru yol olduğunu gösteren filmler falan. Evet, bu konuyla ilgili podcast yapsam mı diye düşünüyordum. Kısa da olsa yapacağım arkadaşlar. Yapmasam olmaz. Petit Tube'da canlı yayında arkadaşlara bir gezinti yaparken bir kanala daha denk geldik. Böyle çok kanal var. Hristiyan olan ve ara ara Hristiyanlıkla konuşan ama onun haricinde evine doldurmuş olduğu eşyaları gösteren, oyun konsollarını ve oyunlarını gösteren, bazen de 40 dakikalık 50 dakikalık uzun uzun talk show ya da fikir jimnastiği, yani insanlığa nasıl daha iyi olabiliriz konulu videolar çeken bir bayan YouTuber görmüştük. İşin ilginç yanı kanalda çok aktif ve İngilizce yayın yapıyor. Ve gerçekten de hani büyük bir kitleye hitap eder gibi uzun uzun dikkatli, emek vererek videolar çekiyor. Bazen kendi yapmış olduğu çizimleri, tabloları gösteriyor. Bazen köpekleriyle oynamasını gösteriyor falan. Ancak videoları 5 izlenme, 6 izlenme, 10 izlenme. Bu videoyu yapsam mı yapmasam mı karar veremememin sebebi arada sırada Hristiyan olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan videolar çektiği için bir grup ateistin ya da bir grup dinsiz insanın onu takip etmesi rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Çok fazla bunu belli etmeden yorumlar yapabiliriz. Çünkü yalnız yaşayan birisi gibi Kent Anderson'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da o kadar anlaşılmaz konuşmuyor ama bir tık. Amerika'da böyle çok insan var. Gerçekten çok insan var. Ciddi ciddi yalnız yaşadığını düşünüyorum. Çünkü dışarıda ya da herhangi biriyle, köpekleri haricinde herhangi biriyle videosu yok. Fun Helpful Stuff for Life yazarsanız kanalı çıkıyor. Bence Kent Anderson'a yaptığımız gibi Kent Anderson çok zor iletişim kuruyor. Çok zor cevap veriyor. Belki bu biraz daha cevap verebilir. Seyretmemiz, yalnız olmadığını hissettirmemiz, biraz sorular falan sormamız, evini falan gösteriyor çünkü bazen. Gerçekten ilginç. Çünkü bütün bunlardan sonra görüntülenmeye bakıyorsun. 5 görüntülenme, 6 görüntülenme. Ki düşünecek olursan bir insan kendisini zaten o kadar kere tıklar. Yorum gelmiş mi falan diye bakmak için. Gerçek hayatta yalnız olsa bile sanalda yalnız olmaması adına takip edebiliriz, yorum yapabiliriz. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Yani ben de kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda kameraya konuşuyordum. Ve hiç tanımadığım insanların yaptığı yorumlar sanki arkadaşlarım varmış, arkadaşlarım yorum yapıyormuş gibi hissettiriyordu bana. Bir bakmanızı öneririm. Tabii aktif olan ama az seyredilen YouTuber'lar deyince Avustralya'dan Adam yani View World Cinema reisi atlamak olmaz. Kendisi çok az takip ediliyor, çok az seyrediliyor. Bu kadın kadar az olmasa da bence çok daha fazla takip edilmeyi hak ediyor. Çünkü çok bilinmeyen dünyanın dört bir yanından filmleri bulup çıkarıp tanıtıyor. Ukrayna'dan, Estonya'dan, Rusya'dan, İtalya'dan, Türkiye'den de vardı. Yani Türkiye'den benim bilmediğim, çıktığını bile bilmediğim filmi adam bulmuş, tanıtmış mesela. O yüzden fazla göz önüne gelmeyen, indie filmleri bulan, çıkartan ya da dünyanın diğer ülkelerinde ünlü olmuş filmleri bulan, tanıtan, bunu da gerçekten büyük bir hevesle yapan bir arkadaşımız. Benim de bulduğum özellikle dünya filmi ya da indie film kategorisinde seyrettiğim ve yorumladığım filmlerin bir kısmı yine bu arkadaşımızdan geliyor. O yüzden az bilinen indie, underground türü filmleri seviyorsanız bu arkadaşımızı kesinlikle takip edin derim. Evet, biliyorsunuz birkaç gün önce bir haber paylaşılmaya başlandı. YouTuber'lardan da %15 vergi kesilecek diye. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi göreceğiz. Çünkü sürekli böyle haberler geliyor ve çok garip garip istekler oluyor internet üzerinden bu şekilde para kazananlardan. Bu istek saçma mı? Bu isteğin saçma olduğunu kabul ediyorum ama olursa benim için daha iyi olur açıkçası. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bu işin içinde olan birisi olarak. Her şeyden önce neden saçma? Şu sebepten dolayı Türkiye'nin bize gelen paradan bir kere daha vergi kesmesi ikinci vergi kesmek olmuş oluyor aslında. Bize mesela 100 TL üye olan birisi 15 TL vergiyi zaten veriyor. Vergi sonrası bize gelen paranın bir %15'ini daha Türkiye kesmek istiyor. Türkiye bu konu ile ilgili nasıl bir hak iddia ediyor? Yani İşi yabancı bir şirkette yapıyorsun. Sen böyle bir şirket açamamışsın. Böyle bir internet sitesi açamamışsın. Açsan bizim için çok iyi olur aslında. Ama burada oturuyoruz diye herhalde. İkincisi, birçok insan kendi arasında konuşurken ben bunu görüyorum. Bizim gibilerin götüyle güldüğü bir olay. Bu adamlar da bir sürü para kazanıyor. Milyonları götürüyor. 5 kuruş vergi vermiyorlar. Sanıyorlar ki YouTube hiç vergi kesmiyor. Bizim paralı üyelerin falan bütün paralarını bize yansıtıyor direkt. Birçok insanın bunu söylediğini ve birçok insanın bunu düşündüğünü biliyorum. Bunun tek sebebi kıskançlık. Bu kıskançlık kendi öz disiplinini kullanmış, bir yerlere gelmiş. Bir de şey diyorlar ya, ya bizim saatlerce mesaimiz var. Bunların mesaisi de yok. Canlarının istediğini yapıyorlar. Yapsaydın kardeşim, yapsaydın. Sen ilkokuldayken sana sordukları zaman ben satış temsilcisi olmak istiyorum. Kapı kapı dolaşmak istiyorum. İdealim bu mu dedin? İdealistlikten mi yapıyorsun şu anda yaptığın işi? Hayır, vasıfsızlıktan yapıyorsun. Vasıfsızlıktan yapıyorsun. Neden? Çünkü biz bir sistem oluşturmaya çalışırken göt gezdiriyordun. İlginç bir ayrıntı. Bunu söyleyen arkadaş, bizim mesaimiz var, bunlar canları istediğini yapıyor diyen arkadaş, Orada içki masasında ağzında sigarayla oturup o geceyi orada arkadaşlarıyla eğlenerek geçirecekken benim 5 dakika sonra kalkmam gerekiyordu. Neden? Yarınki çekime hazırlanmak için. Ve sadece bu değil. Bütün freelancerlara bu gözle bakıyorlar. Ya bunların da mesaisi yok ya. Yap abi. Cahreyn de bundan bahsetmiş. İnternet üzerinden para kazananlara neden bu kadar nefret var, neden bu kadar tepki var diye. Söyleyeyim kardeşim, kıskançlık. Kıskançlık. Çünkü bu işi yapabilmek öz disiplin ister. Bu işi bok gibi yapan ama çok çok fazla para kazanan insanları kıskanıyor muyum? Evet. Ama bu bir gerçek. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim, hırdavatçıya gidiyorum. Orada o adamın çocuğu elinde telefon var. Telefonda bir Minecraft oyunu var. Kulak tırmalayıcı bir ses geliyor.
Arkadaşlar, kılıç buldum arkadaşlar. Eyvah, Mahmut beni geçiyor arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Düşmek üzereyim. Yardım edin arkadaşlar.
Evet, bir taraftan adaletin bu mu dünya amk diyorsun ama bir taraftan da şunu düşünüyorsun. Bunu yapan insanlar sokakta işte çocukların ağzına lollipop verip oradan para kazanmaya çalışan insanlar. Şimdi onu yapan adam böyle bir sektör fark edince bunu yapar. Niye yapmasın ki? Ya da diyoruz ya işte götünü açıp frikik verip buradan abazan erkeklerin üzerinden para kazanırlar. E bunun alternatifi, yani dijital olmayan versiyonu, çok daha leş bir alternatif değil mi? Onu yapacak insan onun yerine bunu yapıyor. Niye yapmasın ki yani? Yani açıkçası çok umurumda değil. Çünkü bu insanların bir yere kadar para kazanabileceğini biliyorum. O kazandıkları parayı da tutabilirlerse rahat ederler. Tutamazlarsa rahat edemezler gene. Yani aslında her şey iş bilmeye bakıyor. Neyse, önemli olan bu değil arkadaşlar. Buna çok kafa takmıyorum. Neden? Daha önce de söylediğim gibi ben büyük düşünüyorum. Ben film çekmek istiyorum. Film çeken adam olmak istiyorum yani. O yüzden de benim için para kazanma ve zaman kazanmanın dengesini kurmak önemli. Bu noktaya gelmek, yani şu anki sistemi oturtmak çok çok zordu benim için. Bir şey yapıyorsun tutmuyor, başka bir şey yapıyorsun tutmuyor, başka bir projeye giriyorsun olmuyor. Başka bir projeye giriyorsun bir tık oluyor, ona sarılıyorsun ondan sonra. Böyle uğraşıyorsun, bir şey böyle bir tık oluyor, oraya sarılıyorsun. Deneme yanılma. İlk başlarda hiç kazanamıyorduk. O zaman işte diyorum ya, bir yandan Aikido eğitimi veriyordum, bir yandan bu işleri yapmaya çalışıyordum falan. Peki bu kanuna neden fitim? Eğer ki söylediğiniz gibi otomatik olarak bize gelecek paradan %15 keserseniz bana yine de eyvallah. Çünkü saçma sapan şeyler söylüyor insanlar. Ve biz de hangisi doğru hala onu anlayamıyoruz yani. İnanılmaz şeyler söylüyorlar ya. Bir de kendinden çok emin, sanki özlü söz söylüyormuş gibi. 100 lira bile kazansan şirket açacaksın kardeşim. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? 100 lira bile kazansan şirket açacaksın kardeşim. Ne demek? 100 lira, 140 lira kazandığımız dönemler vardı. Şirket mi açacağız? Bağkur primi olmuş 1000 lira, 1500 lira. Ne diyorsun sen? Şirket açmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? 1000-1500 lira Bağkur primi vermek. Aylık. 3 aylık vergi denen bir şey var. 3 aylık vergi şu oluyor. Sen mesela bu ay vergini verdin, onun 3 katını ödetiyorlar sana. Ondan sonra diyorlar ki ileride vereceğin vergiden düşeriz falan. İyi de ben ileride belki video çekmeyeceğim. Belki para kazanmayacağım. Belki hastalanacağım. Biz anlamayız kardeşim. Her ay stopaj. Her ay bilmem ne eğitime katkı payı. Sürekli bunları şey yapıyorlar. Daha önce dedim ya, biraz çalıştın, biriktirdin. Bu ay artık çalışmayacağım diyorsun. Öteki ay çalışmayacağım diyorsun. Gene vermek zorundasın Bağkur primini, stopajını, bilmem neni. Nasıl olacak bu iş? 100 lira kazanan, 200 lira kazanan insan var. Dükkan işletmek değil ki bu. Çerezci işletmiyorsun sen. Çerezciyi açarsın, durur orada. Kirasını verir adam, sürekli orada durur. Bir şeyler alır, bir şeyler verir. Bu tamamen bir boomer mantığı. Bir de böyle kendine emin bir şekilde 100 lira bile kazanan. Ne yapıyorsun sen? İki tane troll video çekecek diye adam holding patronu mu olacak? Bir de holding açsın. Evet evet, şirket yetmez. Holding açsın, holding. Trump Tower kiralasın. Kardeşimin suratına osurma şakası yaptım diye Trump Tower'ı olsun adamın. Kardeşimin suratına oturdum Tower. Huzur ve irfan Tower. Anlayamadığım olay, bunu şimdiye kadar neden oturtamadılar? Yani milyonere gidiyorsun, bahis oynuyorsun. Kazandığın bahisin vergisini çekiyorlar, gerisi sana geliyor. Sana diyorlar mı bahis şirketi kurman lazım? Oyunculuk ajansına gidiyorsun, sana paranı veriyorlar, vergini düşüp orada diyorlar mı oyunculuk şirketi kurman lazım. Gayrimenkul satıyorsun, onun vergisini alıyorlar, o zaman diyorlar mı şirket kurman lazım, gayrimenkul satma şirketi. Öyle evini düz satamazsın. O %15 olayı bana koymaz ki, ben her türlü çıkartırım onu. Benim seyircilerim şey yapmaz, %15 yükseldi fiyatlar diye kimse bırakıp da gitmez yani, bir kişi bile bırakmaz. O 5 lira 6 lira olunca kimse bırakmaz. 10 lira 12 lira olunca ya da 25 lira 27,5 28 lira olunca kimse bırakmaz. 100 lira 115 lira olunca kimse bırakmaz yani. Ama şunun bir ismini koyun artık. Şunun bir ismini koyun. Şunun bir olurunu söyleyin. Bu şekilde sizin de para kazanamadığınızı biliyorum. Bu şekilde sizin de vergi toplayamadığınızı biliyorum. İnsanları korkuttuğunuz senelerce, insanlara çözüm bile bırakmadınız. Ciddi ciddi gidip de o 100 lira kazanan, 150 lira kazanan çocukların evine böyle baskın mı yapacaktınız? Kıpırdama maliye! Sen kardeşinin suratına osurmuşsun. Nerede vergin, holdingin, şirketin? Nerede kardeşinin suratına osurma yetki tabelan? Bunun olamayacağının kendileri de farkına varmış ki sonunda bizim senelerdir söylediğimizi uygulama noktasına gelmişler artık. Biz senelerdir bunu diyorduk. Alın şu paranızı, bizi rahat bırakın diyorduk. O yüzden umuyoruz bu şekilde bu olay gerçekleşecek. Alın %15'inizi. Yok işte gider hesaplayacakmışız. Elektrik faturasını koyacakmışız. Oradan işte ne diyorsun sen? Al şu %15'ini, beni rahat bırak. Ahmet Ülkü isimli yaşayıcımız yollamış. Podcast önerisi. Amerika'da MMA'de 33 yaşında ameliyatla kadın olan eski Amerikan Özel Kuvvetler askerinin kadınlar kategorisine dövüşerek ilk galibiyetini alması. Bununla ilgili konuşulacak bir şey kalmadı şeklinde düşünüyor olabilirsiniz ama benim sormak istediğim bir tartışma konusu daha var arkadaşlar. Bu olaya bakacak olursanız bu arkadaşımız özel kuvvetlerde çalıştıktan sonra ben kendimi kadın olarak hissediyorum deyip ameliyat oldum mu olmadım bilmiyorum. Ben bu haberi okuduğumda çünkü ameliyat da oldu şeklinde bir şey görmemiştim. Sonuç itibariyle kadının vücut yapısının diğer kadınlardan ne kadar büyük olduğunu, ne kadar iri yarı olduğunu, kemiklerin ne kadar ağır olduğunu, kas kütlesinin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Bu kişinin bir özelliği de buydu galiba. Başka MMA'ci değilse eğer, yılın kadın atleti seçilmiş olmasıydı. Biliyorsunuz arkadaşlar, eğer kadın döverseniz çomarsınız. Eğer saçlarınızı uzatıp kadın döverseniz o zaman yılın en cesur ve başarılı atletisiniz. Trollük bir yana ciddi bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Bunun tam tersi bazı durumlar gördüm. BMX kategorisinde mesela yine tabii ki Amerikalı bir kadın vardı. Tipe baktığın zaman tamamen erkek. Ve ben dedim ki yok, imkansız bir şey bu. Kesin erkek ama sonradan kadın oldu. Yani vücut yapısı, omuzları tamamen erkek. Sonra bakıyorsunuz doğuştan kadınmış ancak karısı var. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu kişi aslında ikinci oldu o yarışmada. Ve buna rağmen yılın en başarılı, en iyi kadın BMX sporcusu seçildi. Teniste de yine Amerikalılar Serena Williams'ı seçmişlerdi. Güzel ve alımlı ve çekici bir kadın falan diye. Ciddiyim, birisi demiş, yine Amerikalı bir adam demiş. Sürekli kazanmasının sebebi erkek gibi olması falan diye. Böyle talk show programında ezmişlerdi adamı. Şey demişlerdi. Serena Williams o kadar güzel ve alımlı ve çekici bir kadın ki ona ulaşamadığı için böyle bok atıyor falan. Herkes de alkışladı. Evet, nereden bildin? Gerçekten arkadaşlar, yani sabahtan akşam kadar özellikle, bakın özellikle dikkat etmişsinizdir. Kadın tenis müsabakalarını seyreden, sürekli seyreden bazı erkekler vardır. Değil mi? Onu dikkat etmişsinizdir. Neden seyreder erkekler bu müsabakaları? Tabii ki Serena Williams gibi kadınları seyretmek için. Siz ne sandınız ki? Çünkü ben hiç hayatımda uzun saçlı Timbaland görmemiştim. Çok merak ediyordum. Şu Timbaland'in saçı uzun olsa nasıl olur diye. Tamam, bu son trollüktü arkadaşlar. Şimdi ciddi bir konuya geleceğiz. Şimdi ciddi konuşacağım. Az önce söylediğim BMX sporcusu ve bunun gibi örnek verebileceğimiz çok fazla kadın sporcu var. Bunlara baktığınız zaman erkek gibi hareketler oluyor. Erkek gibi davranıyorlar. Ve hiç şaşırtmayıcı bir şekilde kadın sevgilileri oluyor ya da kadın eşleri oluyor. Dışarıdan söylenmiyor bu ama bariz bir şekilde kendilerini erkek gibi hissediyorlar. Normal şartlar altında benim için sorun yok. Biyolojik olarak kadınlar. Ama sormak istediğim tartışma konusu şu. Biyolojik erkekler ben kendimi kadın gibi hissediyorum dediği için kadın kategorisinde yarışıyorsa ve bazen diyorlar ya bunun kriterleri var işte. Östrojen seviyesine bakıyorlar. Testosteron seviyesine bakıyorlar. Eğer bu uygulama yapılacaksa, biyolojik erkekler kadın kategorisinde yarışacaksa ne diyeceğimi tahmin ettiniz değil mi? Biyolojik kadınlar da yine testosteron ve östrojen seviyesine bakılıp senin testosteronun çok yüksek, östrojenin çok düşük. Sen artık bundan sonra erkek kategorisine yarışacaksın. Sen bundan sonra erkekler grubundasın. Denecek mi? Yani tutarlı olunacaksa aslında bunun yapılması gerekmiyor mu? Yani Pandora'nın kutusunu bir kere açtıysak bunu tutarlı aslında yapmak gerekmiyor mu? Bir kişinin biyolojik yapısına bakmaksızın testosteron, östrojen, bu tür hormonlarına bakıp kadın mı erkek mi olduğu belirlenecekse o zaman kadınlara da bakıp bunların da bazılarının erkek kategorisine alınması gerekmiyor mu? Benim kesin bir cevabım yok ama eğer tutarlılıksa bu durum tartışılabilir diyorum. Arkadaşlar yine önce niye dediğiniz, sonra da niye olmasın ki dediğiniz haberlerden bir tanesi. Yurt gazetesinde okuyorum. Her oy namaz hacdan daha önemli. AKP Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız skandal ötesi açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Demek ki daha önceden de varmış skandal açıklaması. Pardon, skandal ötesi açıklaması. Dedi ki arkadaşlar ne espri yapsak gerçek oluyor. 5-6 sene önce yakında bunlar bunu da der desek sen ne demek istiyorsun diye dava açarlardı bize. Gerçi aslında benzer o kadar çok şey yaşandı ki. AK Parti Ordu Milletvekili. Zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim. Samimiyetle söylüyorum. Merak ediyorum acaba sen hangi partiye oy vereceksin bu arada? Bazı spekülasyonlar var. Yok değil. Samimiyetle söylüyorum. Daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz hacdan daha fazla vereceksiniz diyerek yine çok konuşulacak ifadelere imza attı. Çok büyük ihtimalle ben aslında onu kastetmedim şeklinde konuşacak gene. Bunlara alışkınız. Ben aslında onu kastetmedim deyip ondan sonra da böyle göz kırpan. Ne fark eder ki? Ben aslında onu kastetmedim de ama sen mesajını vermiş oluyorsun. Daha önce de başka bir şey demiş. O zaman ne demiş? Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum demişti. Cumhurbaşkanının sünnetini mi yerine getireceksin? Sen şimdi Cumhurbaşkanına sünneti yerine getirilmemiş mi demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen Cumhurbaşkanına? Çok abartı şeyler değil arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç sene önce bizim mahalledeki bir abiyi sevmek Allah'ı sevmektir şeklinde açıklamalar yapanlar vardı. O zaman o baya ünlü olmuştu. Onun baya muhabbeti dönmüştü hatta. Sonunda Allah yaptılar adamı diye. Ordu bu aralar neden atakta acaba? Biliyorsunuz bir de pankartla karşılamışlardı. Burada yazıyor işte. Biz denize insan değil taş döktük ve Avrupa'nın tek havalimanını yaptık. Avrupa'nın tek havalimanı mı? Bir dakika ben mi yanlış biliyorum lan? Bir saniye. Havalimanı kelimesinin anlamı. Şehirler veya ülkeler arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticari kuruluşların bütünü. Söylemek istemiyorum ama büyük ihtimalle gerçek. İçinde liman kelimesi geçiyor ya arkadaşlar. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Gerçek. İçinde liman kelimesi geçiyor ya. Bunlar da denize yaptılar ya. O yüzden havalimanını sadece denize yapılan bir şey sanıyorlar. Büyük ihtimalle hem gemilerin hem uçakların kalkabileceği bir şey sanıyorlardır. Peki neden Avrupa'nın dediler acaba? Büyük ihtimalle Amerika'da falan görmüşlerdi ya da başka bir kıtada görmüşlerdi. Aa adamlar denizi doldurdu. Dubai'de olmuş olabilir mi? Dubai'de vardır herhalde. Dostum sen Avrupa'da değilsin. Sen Asya kıtasındasın. Ordu ses ver. Sen Asya kıtasındasın zaten. Şaka yapıyorum falan sanıyorsunuz ama adamlar büyük ihtimalle ciddi ciddi havalimanını o sanıyor. Evet haftanın konuları bu kadardı. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. Evet geldik yine seri köşemize. Bu sefer ilginç bir konu seçtim seri için. Bruce Willis'in en son oynamış olduğu ve pek bilinmeyen filmleri. Eğer hoşunuza giderse aynısını Nicolas Cage ve başka oyuncular için de yapabilirim. Bruce Willis abi 2020 ve 2021'de aslında 4-5 filmde falan oynamış. Bunların içinden 3'ünü seçtim. Bir tanesinin geniş özetini vermişti bir kanal ve pek ilgimi çekmemişti. O yüzden onu seçmedim. Başka bir tanesi de aslında iyi gibi gözüküyordu ama Bruce Willis çok az oynuyor gözüküyordu. O yüzden bu ikisini seçmedim. İlk filmimizin adı Out of Death. Bu arada bu orijinal olmayan, pek bir anlam ifade etmeyen düz isimlere de alışın. Ucuz filmlerin özelliklerinden bir tanesidir. Zaten bu filmleri seyrettiğimiz zaman bazı ortak özelliklerin olduğunu fark edeceğiz ve şey olur ya, bir film ucuzdur ve hoşuna gitmez. Filmlerin ucuzluğu neyden kaynaklanıyor? Hoşumuza gitmeme sebepleri neler? Bunlara bakacağız. Çünkü düşünecek olursanız bir filmin efektleri çok iyi olmasa bile, prodüksiyon kalitesi çok yüksek olmasa bile düşük bütçeli ama aşırı sevdiğimiz filmler olabiliyor. Memento gibi. Yani bir sürü indie film olabilir. Daha yeni Clerks'tan bahsettik mesela. Out of Death filminin IMDb puanı 3.1. Size 3 filmlik bir spoiler vereyim. Bu film direkt ortadan başlıyor. Bruce Willis iki şerife silah çekmiş durumda. Bunlar ellerini kaldırmış durumdalar ve sonra filmin başına geliyor. Seyretmiş olduğum bütün düşük bütçeli Bruce Willis filmleri böyle arkadaşlar. Zaten bir noktada alışıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet şimdi uzun süre Bruce Willis'i göstermeyecekler. İkinci filmde de öyle. Bruce Willis'in olduğu bir sahne, heyecanlı bir sahne gösteriliyor. Sonra uzun bir süre Bruce Willis yok. Yani başa dönülüyor. Üçüncü filmde de öyle. Bruce Willis'in olduğu heyecanlı bir sahne gösteriliyor. Sonra başa dönülüyor uzun süre. Bruce Willis yok. Ki Bruce Willis olan bazı sahnelerde de Bruce Willis yok. Ama onu 3. filme gelince konuşuruz. İsterseniz önce Out of Death filminin konusundan bahsedelim. Bir kadın var, babasının küllerini bırakmak için onun çok sevdiği ormanda bir parkura giriyor. Burada yürüyüş yaparken bir cinayet görüyor ve bu normal bir cinayet değil. Bir kadın şerif birlikte çalıştığı bir uyuşturucu satıcısını kendini sattığı için vuruyor. Bruce Willis de eski bir polis. Karısı ölmüş olduğu için yeğeninin ormandaki bir evine geliyor. Burada kafanı dinlersin diyor yeğeni. Orada ormanlık alanda gezerken bu şahit olan kadının yakalanmış olduğunu görüyor. Bir erkek şerif daha gelmiş diğer şerife yardımcı olmak için. Bu ikisi tam kadını öldürecekken Bruce Willis kurtarıyor. Ve Bruce Willis ile kadın kaçıyorlar. Diğer şerifler de bunları yakalamaya çalışıyor. Bir de o erkek şerifin daha kötü bir kardeşi var. O da buranın belediye başkanlığına sanırım adaylığını koymuş. Bu şekilde bir kovalamaca yaşanıyor. Bir noktada olayın içine Bruce Willis'in yeğeni de dahil oluyor. Onu da kaçırmaya çalışıyorlar. Bruce Willis reis bunları yenebilecek mi ve yakınlarını kurtarabilecek mi? Bunları seyrettiğimiz bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 6 veriyorum. Eğer Bruce Willis'i çok seviyorsanız, ben şöyle Bruce Willis reisi özledim, ne olursa olsun yeni oynadığı filmi seyretmek istiyorum diyorsanız o zaman oturup seyredebilirsiniz. Filmin IMDb'si neden düşük? Bence birkaç tane sebebi var. Birincisi, bazı oyuncular çok kötü. Ucuz filmin getirilerinden birincisi, bazı oyuncuların çok kötü olması. Ama ilginç bir şekilde bu filmde bazı oyuncular iyi. Hatta baktım şu iyi falan diye. Kadın şerif iyiydi mesela. Meğer şeymiş, reality TV ünlüsü falanmış böyle. Ama daha da önemlisi, yani düşük puan almasının bence en önemli sebebi, aşırı çok mantıksızlık var. Bir noktada artık not almayı bıraktım, biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bana ne amk diyeceksiniz. Bu filmleri yazarken bir tık düşünmek lazım. Bazı oyunculukların çok kötü olması demekle neyi kastediyorum? Tiyatro gibi konuşmaları. Tiyatro oyunculuğuyla film oyunculuğu aynı şey değildir. İkincisi de bütün suç tabii ki oyuncularda değil. Ucuz filmlerin ortak özelliklerinden birisi daha. Yazarları çok tecrübeli olmadığı için diyalogları aşırı kötüdür. Yani seyrettiğin zaman gerçek hayata çok uzaktır. Ve o yapaylığı fark edersin. Bu filmde olduğu gibi çok fazla exposition denen olay vardır. Yani seyirciye filmi anlatma. Bruce Willis'in karısını yeni kaybettiğini seyirciye birçok farklı yoldan belirtebilirsin. Ama en kolayına kaçıyorlar. Yeğeniyle konuşuyor. Yeğeni diyor ki, eşini yakın zamanda kaybetmenin üzerine buraya gelmiş olman sana iyi gelecektir. Şimdi bunu niye dersin ki? Anlatabiliyor muyum? Exposition'ın kötü yanı bu. Seyirciye bilgi verme amaçlı gerçekte olmayacak şeyleri yapıyorlar. Tabii ki çok klasik gördüğümüz, kardeşini görüyor. Merhaba kardeşim diyor. Burada da var. Tamamen ikisinin kardeş olduğunu seyirciye anlatmak için yapılan bir şey. Kardeşini gördüğün zaman sen merhaba kardeşim, hello brother der misin? Hele ki her gün görüşüyorsanız. Yine amcasını görüyor. Hello uncle. Yine filmin başında çok lüzumsuz bir kurşun CGI efekti yapmışlar. Çok kötü çünkü. Onu niye yapıyorsun ki? Kötü olduğu da besbelli. Yani rengini falan hiçbir şeyini ayarlayamamışlar. Onu niye yapıyorsun? Mantıksız bulduğum şeyleri dedim ya, çok fazla not aldım. Bir noktadan sonra not almayı bıraktım. Ama hızlı hızlı geçmek istiyorum. Uyuşturucu satıcısı kadına yumuluyor önce. Kadın şerife, sevgili oldukları anlaşılsın diye. Ama uyuşturucu satıcısının bu konuşmaları kaydettiği ortaya çıkıyor. Sen konuşmaları kaydediyorsan direkt konuşmaya girersin. Bir, ikincisi üzerinde mikrofon falan değil. Tepede telefona kaydetmiş olduğunu buluyorlar. Bruce Willis diğer yeğenine hediye alıyor. Çocuk sadece oyunun kutusunu görüyor. Tabii oyunun kutusunu biz görmüyoruz, reklam olmasın diye. Cool, a new video game. Seyirci, sen görmüyorsun ne olduğunu, sana açıklayayım ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum neden exposition denen olay filmi ucuzlatıyor? Filmin başında Bruce Willis ormanda yürüyüşe çıkmadan önce yeğeni diyor ki, aa telefonunu bırak, dünya ile bağlantını kopar. Telefonu bırakıyor, ondan sonra ama diyor silahını al yanına. Neden? İşte ayılar falan olabilir. Ayılar falan varsa eğer telefonunu yanına alması mantıklı değil mi? Yani ayı parçalarsa, ayı ısırırsa, ayı varsa telefonu almak, silahı almaktan daha da önemli değil mi? Tabii ki o noktada anlıyorsunuz, film olsun diye telefon yanında olmuyor olacak. Bu sorun nasıl çözülebilirdi? Biraz daha yaratıcı olmaya çalışılarak çözülebilirdi. Mesela şerifler silah zoruyla telefonunu alıp parçalasalardı. Çok basit. ya da koşarken Bruce Willis'in ayağa takılıp düşseydi farkında olmadan telefonunu düşürseydi. Yani bunların hepsi şu olaydan daha mantıklı. Telefonunu bırak ama silahını al. O kadar net anlıyorsun ki telefonuna ihtiyacı olacak ve bulamayacak. Harbiden de öyle oluyor. Ve telefonu almak için eve doğru bir maceraya atılıyorlar. Normalde kaçıp gidebilirler çünkü. Kadın olayın görüntülerini alıyor. Dijital fotoğraf makinesi var. Dijital fotoğraf makinesinin video tuşuna bassa çok rahat her şeyin görüntüsünü alabilecek. Ve ses çıkarmıyor biliyorsunuz. Video modu. Ama onun yerine kadın fotoğraf çekiyor. Şık şık şık şık şık şık diye ses çıkınca Şerif bunu duyuyor. Ve öyle kadının peşine takılıyor. Buraya daha fazla yazmayacağım demişim. Daha fazla yazmayacağım dedikten sonra biraz daha yazmışım ama. O yeni tanıştığı, kurtarmaya çalıştığı kadınla bir noktada oturuyorlar. Bruce Willis diyor ki bence birbirimizi tanımamız lazım. Durduk yere birbirimizi tanımamız lazım. Önce ben başlayayım. Karım yeni öldü. Şu oldu bu oldu, kanserdendi. İşi bıraktım. Sonra işte sıra kadına geliyor. O da diyor ki benim de babam öldü. Yine daha da bile mantıksız. Çünkü sen öyle bir noktada kaçıyorsun bir de. Senin peşinde seni öldürmeye çalışanlar var. Bari birbirimizi tanıyalım da daha iyi dost oluruz mu, anlamıyorum. Saçmalıklar bitmiyor. Yani macera olsun diye koyulmuş saçmalıklar bitmiyor. Bruce Willis diyor ki ikimiz ayrılalım tabii ki. İkimiz ayrılalım. Sen kameraya git. Kameraya git dediği cinayet mahallinin olduğu nokta. Şerif'in arabasının olduğu nokta. O kadar önemli mi kameraya gitmek? Bence kaçıp canınızı kurtarmaya çalışmanız daha mantıklı olmaz mı? Eğer orada yardırsalardı kurtulurlardı. Kameraya gitmek o kadar mı önemli? Canından daha mı önemli? Hayır. Kız kameraya gidiyor. Bruce Willis de eve telefonunu almaya gidiyor. Onun yerine dışarıya yardırsalar ve gördükleri ilk arabadan yardım isteseler ya da bir eve falan gitmeye çalışsalar. Ki orada başka evlerin olduğunda ve orada başka insanların olduğunda görüyoruz daha sonra. Ve üzerine de bunu filmi taçlandırmak için kuru CGI yağmur yapmışlar. Yağmur altında daha dramatik bir sahne olsun diye CGI yağmur eklemişler ama her şey kuru. Oyuncular yağmur altında yürüyor. Üstleri başları falan bile kuru. Yani sonradan akıllarına gelmiş. Lan buraya yağmur eklesek daha güzel olabilir. Bütün bunlara rağmen neden çok düşük puan vermedim? Ya film ucuz zaten gözüküyor ya. O yüzden ciddi almayıp ya boşver Bruce Willis'i seyredeyim ben deyip öyle kafa dağıtarak seyredebileceğiniz bir film aslında. Ama dediğim gibi özellikle Bruce Willis'i seyredeyim diyorsanız, çok hayranlığınız yoksa çok umurunuzda olacak bir film olduğunu sanmıyorum. Yine bu 3 ucuz filmin ortak özelliği konu olarak hiçbir orijinallikleri yok. Ve seyredilmelerin tek sebebi de içinde Bruce Willis olması. Sıradaki filmin adı Survive the Night. Buna da şükür diyoruz. En azından filmin adı konusuyla ilgili. Çünkü Out of Death ne demek? Survive the Night deyince geceden gündüze kadar hayatta kalmaları gerektiğini anlıyorsunuz en azından. Filmin konusu iki arkadaş var. Bir tanesi daha böyle psikopat gibi, bir tanesi daha aklı başına. Hep öyle olur ya zaten. İki suçlunun ikisi de kötü olmaz ya da iki suçlunun ikisi de profesyonel takılan insanlar olmaz. Bu iki arkadaş soygun yapmışlar. O gözükmüyor. Soygun yapmışlar, oradan kaçıyorlar. Ve girdikleri markette de o psikopat olan orayı da soymaya çalışınca market sahibiyle bir silahlı çatışma meydana geliyor. İyi olan arkadaşı dışarıdan yardım etmeye gelince bacağından kötü bir şekilde vuruluyor. Bunun üzerine de bu arkadaşı Bruce Willis'in bulunduğu eve götürüyorlar tedavi edilmesi için. Bruce Willis'in oğlu doktor. Onun doktor olduğunu nasıl anladılar onu anlayamadım. Bir de bir şey daha anlayamıyorum. Bruce Willis böyle yaşlı adam rollerinde ya hep artık. Neden daha pahalı filmler Bruce Willis'i çağırmıyor? Bir sebebi olmalı. Neydi mesela Future War? Orada baba rolünde J.K. Simmons mı vardı? Onlar mesela neden Bruce Willis'i çağırmadılar? Adam bu filmde bile oynuyor sonuçta. O filme de gelirdi, ucuza da oynardı yani. Belki de tahmin ettiğimiz kadar ucuz değil. Bu filmleri gördükçe ve Nicolas Cage'in oynadığı filmleri gördükçe ciddi ciddi Bruce Willis ve Nicolas Cage'i bir filmde oynatabilme ihtimalimin yükseldiğini görüyorum. Ama o zamana kadar büyük ihtimalle huzur evinden kaçmaya çalışan yaşlı adamlar falan olur. Ya da Amerikan başkanı yaparım bir tanesini. Bruce Willis'in oğlunun olduğu eve geliyorlar. Bruce Willis'in oğlunun özelliği de doktormuş ama yanlış bir tedavi yapmış. Bunun sonucunda da çok fazla para kaybetmiş, iflas etmiş. O yüzden de bu ufak yerleşim yerine gelmiş. Burada ufak bir klinikte çalışıyor. Bu kötü adamlar da bunun bir şekilde doktor olduğunu öğreniyorlar. Buraya geliyorlar ve silah zoruyla yaralı adamı tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Tahmin edeceğiniz üzere Bruce Willis savaşmaya, mücadele etmeye karar veriyor ve çatışmanın sonucunda bu adamlar mı kazanacak, aile mi kazanacak bunu seyrettiğimiz bir film. İşin daha da ilginç yanı aslında bu iki kişi, aslında iki kişi diyorum ama bir kişi. Bir tanesi hasta çünkü hep. O disabled durumda. Bir adama karşı bir aile. Ve bir noktada kaçıyorlar falan. Sonra belirlenemeyen bir sebep yüzünden geri geliyorlar. Ben ilk filmi daha çok beğenmiştim. Çünkü bunda diyaloglar bir o kadar daha kötü. Exposition denen olay bir o kadar daha fazla var. Orijinallik bir o kadar daha az. Az önce dedim ya mesela. Bruce Willis'in oğlu eskiden doktormuş. Ondan sonra yanlış bir tedavi yapmış vesaire. Bunların hepsini kendi aralarında konuşurken öğreniyoruz. Bildiğin gibi sen önceden doktordun. Ondan sonra her şeyini kaybettin. Seyirci dinliyor musun? Bununla birlikte Bruce Willis'e para verince paraları bitmiş herhalde. Çünkü oğlunun karısı rolündeki kadın aşırı kötü oyuncu. Göze batacak kadar kötü oyuncu yani. Bu arada bir önceki filmden bir kötü yanı daha var bence. O da color grading çok çok kötü. Renkler çamur. Yani sarı filtre basmışlar yanlış anlamadıysam. Sarı filtreyi basmışlar. Film sarı sarı. Renklendirme yapılmaya çalışılmış ama tırt filmin farkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siz onu gördüğünüz zaman fark edersiniz. Büyük ihtimalle çekerken doğru düzgün ışıklandırma yapamamışlar. Biliyorsunuz onların da tekniği vardır. Arka plan nasıl ışıklandırılır? Ondan sonra ön planla arka planın ışık rengi farkı vesaire. Bunların hiçbiri yapılmadığı için arka planla iç içe geçiyor karakterler. Ve hepsi aynı renk. Bir de üstüne gren katmışlar. Yani o karıncalanma efektinden katmışlar. Büyük ihtimalle bilerek kattılar. Çünkü görüntü çok iyi değil. En azından gritty yani underground havası versin diye düşündüler herhalde. Ama çamur olmuş görüntü. Seyrettiğiniz zaman fark edeceksiniz ki çok tavsiye etmiyorum açıkçası. İlk film bence daha seyredilirdi. Puanı düşük olmasına rağmen. Ve tahmin edeceğiniz haricinde hiçbir şey olmuyor. Yani kötü adamları yeniyorlar mı? Spoiler evet. Bir kötü adam. Yani bütün film boyunca bir kötü adamı yenmeye çalışıyor ve yeniyorlar. Film bitti. IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 veriyorum. Ve son filmimiz bir uzaylılı, bilim kurgululu film. Evet. Hem de uzay zombili. IMDb'si 2.5 olan Cosmix'in isminde bir film. Daha önce de söylemiştim. Film Bruce Willis'in aksiyonlu bir sahnesinden başlıyor. Ondan sonra geri dönülüyor ve uzun süre Bruce Willis gözükmüyor. Önce konuya gelelim isterseniz. Anlayabildiğim kadarını size anlatayım. İnsanlar farklı gezegenleri ve farklı asteroidleri kolonize etmiş durumda. Gelecekte geçiyor tabii. Ve 500 sene falan ileride sanırım. Sonunda uzaylı bir grup insanlarla bağlantı kuruyor. Bunun içinde bir ekip oluşturuluyor. Bu bağlantı kurulan uzaylılarla konuşabilmek için. Bunları gören insanlar, bunlara maruz kalan insanlar toparlanıyor. Onlar sorgulanacak çünkü bunların içinde uzaylılar varmış. Çağrılan ekibin içinde Bruce Willis de var tabii. Eskiden bir askermiş. Hep eskiden bir şey zaten bu filmlerde. Eskiden bir askermiş ama Q-bomb, sanırım quantum bomb denilen bir bombayı kullanıp isyankar bir koloninin tamamını yok ettiği için ordudan atılmış. Bununla birlikte Purge Anarchy filmindeki reis var. Güzel olan tek Purge filmi yani. Bu adama da üzülüyorum. Adam aslında gerçekten iyi oyuncu, karizmatik bir adam. İçinde bulunduğu filmi iyileştiren bir adam. Adamın adını unuttum ama. Gördüm gene unuttum. Ama hep böyle ucuz filmlerde oynuyor. Ucuz filmlerin prensi gibi bir şey. Bence Murat Serezli gibi oynaya oynaya daha yüksek bütçeli filmlere çıkabilir. Frank Grillo muydu? Öyle bir şeydi. Bir de ulan ben bu adamı nereden tanıyorum dediğim bir reis var. Ona da baktığımda Testere'deki kötü polis var ya, Testere'nin yardımcısı olan polis. Oymuş. Bu film diğerlerine göre daha para harcanmış gibi. Çünkü uzay CGI'ları falan var. Ama ilginç bir şekilde en düşük IMDb'li film. Bu içine uzaylı girmiş, uzay zombilerini öldürüyorlar. Değişiklik olsun diye kafaya vurmak değil de göze vurunca ölüyor. Ve sonra da diyorlar ki biz bunların gezegenine gidelim. Ve bu Q bombasını orada patlatalım. Savaş başlamadan bitmiş olsun. Oraya bir portal açıyorlar. Onların gezegenine gidiyorlar. Amerika'nın ormanlarına aşırı benzeyen bir gezegen. Ve uzaylıları da en azından CGI yapmaya kasmamışlar. Çünkü CGI yapsalar bok gibi olurdu büyük ihtimalle. Bir şeyler giyen, kıyafeti olan, yüzleri gözükmeyen uzaylılar. Bence paran yoksa herhalde yapılabilecek en mantıklı şey bu. Bir ikincisi de zaten biliyorsunuz insanların içine de giriyorlar ya, insanları da ele geçiriyorlar. Diyorum ya, tırt CGI uzaylı olacağına en azından böyle yapmışlar. Paranın geri kısmı da herhalde cosplayer armorlarına, sci-fi armor falan yapmışlar böyle XCOM'dan. Büyük ihtimalle hazır yapılmış birilerinden kiralamışlardır. olur ya öyle XCOM zırhı nasıl yapılır falan diye tutorial videoları yapanlar. FDV puanı 10 üzerinden 4.5 veriyorum. Bir ton para harcamışlar, yazık olmuş. Çünkü bence en büyük sıkıntısı çok karışık bir film. Çok anlaşılmaz bir film. Bir sürü klişeyi üst üste koymuşlar. Tahmin edeceğiniz üzere en sonda bu bombayı uzaktan patlatamayız. Manuel yapmamız lazım. Ben kendimi feda ediyorum sahnesi de var. Ama bu sefer Bruce Willis değil, çünkü Bruce Willis Armageddon'da feda etmişti kendisini. Yani büyük epik bir savaş filmi yapmaya çalışmışlar ama çok fazla paraları olmadığı için şey yapmışlar. Öncü bir grup gidiyor. Öncü bir grup bunları işte patlatmaya çalışıyor falan. Savaş daha başlamadan. Savaş başlasa yapabileceğiniz sanki. Savaş başlasa paramız bitti deyip eve dağılacak uzaylılar büyük ihtimalle. Bence bütçeye göre fazla hırslı olunmuş ve bu yüzden birçok eksiği olan bir film. Genelde mesela kameranın dışındaki yaratıkları ateş ediyorlar falan. Ama diyorum ya, benim için faydalı oldu bu üç filmi seyretmek. Çünkü kötü kabul edilen filmler neden kötüdür? Bunları görüp mümkün olduğu kadar aynı hatalara düşmemeye çalışmam için. Yine en büyük sorun, hiçbir orijinalliği yok. Yani bir sürü filmden klişeleri alıp birleştirip bir film yapmışlar yine. Bütçe düşük olduğu için çok fazla konuşma, çok fazla neredeyse soap opera, neredeyse Türk dizisi gibi uzun uzun konuşma vesaire sahneleri olacak. Twilight'te falan da oluyor ya böyle, bir ton konuşuyorlar. Uzaylılar işte geliyor. Hünkârım, bize teslim olun diye böyle. Aslında da iyi başlamıştı film. Çünkü Bruce Willis'in oynadığı uzay zombisi filmi. İlginç film, eğlencelik film. Eğlencesini seyredebilirsiniz diyecektim ama maalesef başlarda böyle, sonraları sıkıyor. Ve anlaşılmaz bir hal alıyor yani. O kadar karışık yapmanıza gerek yok. Wikipedia'yı okumam gerekti ya. Lan şimdi ne oluyor falan anlamam için. Evet arkadaşlar, böylelikle filmler de bitti, podcast de bitti, ben de bittim. Adresimiz efayda.com. Kirli12 Network'ündeki kanalları görmek için efayda.com/kirli12. Facebook grubumuz efayda.com/group. Discord grubumuz efayda.com/discord. El iş ürünlerimizi alarak bize destek olmak için efayda.com/market. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, sorularını okutma şansı yakalamak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlayabilmek için efaydan.com/destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Filmin yarısında Bruce Willis'in arkasını oynayan Bruce Willis dublörüne emanet olun. Harbiden Bruce Willis body double diye oyuncuların arasında var adam.